Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Herkese merhaba. Evet, bu ilk programımızda Yeni Şeyler Rehberi'nde sizlere bundan sonra teknoloji anlatacağız. Her hafta pazartesi ve cuma günleri 11-12 saatler arasında. Ne anlatacağız bu programda? Teknoloji deyince herkesin aklına tabii ki yeni cep telefonları, yeni bilgisayarlar, yeni her şeyi yenisi geliyor. Hayır, biz böyle bir şey yapmayacağız. Ben size buradan onun sözünü veriyorum. Biz burada cep telefonları vesaireleri değil, onları oluşturan esas bizim teknoloji kullanmamızı daha uygun hale getiren devletin regülasyonlarından tutun da fütüristik yaklaşımlara kadar şeyleri anlatacağız. Ve burada anlattığımız şeyler sizin işinize yarayacak, cebinize yaramayacak. Bunun sözünü veriyorum ben size. Evet, programımızda sık sık konuklarımız olacak. Çok değerli konuklar alacağız buraya ve karşılıklı tartışmalar şeklinde de ilerlemeyi planlıyoruz. Aslında ilk konuğumuz şu anda da hattımızda Füsun Nebil. Merhabalar.
Merhaba.
Merhaba Füsun Hanım. İlk programımızda daha böyle ilk dakikalarında sizinle beraber geçirmek istedim. Çünkü teknolojiye çok şey vermiş, çok fazla içinden bir insansınız. Çok kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ederim size.
Teşekkür ederim Serhat.
Füsun Hanım,
teşekkür ederim.
Şimdi ilk başlangıç konusu olarak geçen senenin ve şimdinin çok flash konusu olan Bitcoin'le girelim diyorum. Sizin de bu konudaki çalışmalarınızı biliyoruz. Neredeyse bu işin kitabını yazıyorsunuz değil mi?
Evet, bir ay kadar sonra çıkacak bir kitap Bitcoin.
Hayırlısı olsun. Peki Bitcoin'de şu anda dünya üstünde neredeyiz? O soruyu böyle bir soruyla başlayalım.
Vallahi esasında bir haberimize böyle başlamıştık. Atatürk Türk milleti zekidir diye başlar ya.
Evet.
Herhalde ondan. Çok değişik insanlar Bitcoin'le uğraşıyor bugün Türkiye'de. Hatta 6-7 ay önce berberde berber kalfası sordu bana.
Eyvah.
Bitcoin konusunu. Dolayısıyla çok kişinin ilgilendiğini duyuyoruz. Bu konuda kart satan Türk çizgi elektronik var biliyorsunuz, Niyazi Saral. O da kendisiyle bir röportaj yapmıştık. Şunu söyledi, Bitcoin'e en az girenler bilişimciler. Ama bilişimci dışında herkes Bitcoin'de. Bunu biraz şeyden de görüyoruz. Hani Antalya'da bir Ağustos ayında cinayet oldu Bitcoin'leri yüzünden. Bir
evet,
çocuğu
evet.
Öldürdüler. Melter'de bir gasp olayı oldu. Yine enteresan. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de Bitcoin'le uğraşan, alıp satan ya da madenciliğiyle uğraşan, Ethereum madenciliğiyle de uğraşan bir sürü insan var. 20 bin diye bir rakamı bir site verdi. Ne kadar doğrudur bilmiyorum.
Türkiye'de Bitcoin'le bizzat uğraşan kişi sayısı değil mi?
Evet, yani alım satım yapan bir site o. O site 20 bin kişinin Bitcoin alıp sattığını, madencileri değil de alıp sattığını söyledi. Madencilerle de ilgili konuşmuştuk, malum doğuda bir faaliyet olduğu görülüyor.
Peki Bitcoin'le insanların bu kadar sık ve yakından ilgilenmesinin sebebi şu olabilir mi? Bitcoin son zamanlarda çok ciddi zıplamalar yaptı. Okey, aşağı doğru hareketler de gördük onlarda ama baktığımızda hani 2-3 sene içinde böyle %100'leri artık çok arkalarda bırakan senelik hoplamalar, zıplamalar yapıyor. Ve değeri korkunç derecede artıyor. Bu korkunç derecede artışı yakalayıp bundan para yapmak isteyen, çalışmadan para yapmak isteyen insanlara bağlayabilir miyiz? Bugünkü Türkiye'deki patlama durumunu.
Yani ben Türkiye'de zaten Bitcoin'in felsefesini anladıkları için işlem yaptıklarını düşünmüyorum. Bitcoin'in felsefesi demişken de bahsedelim. Aslında Bitcoin NSA tarafından çıkarıldı falan iddiaları da var bir yandan ama.
Amerika Güvenlik Ajansı olarak.
Evet, istihbarat örgütü işte şeylerin kirli işleri ödeyecek bir para çıkararak kirli işleri tespit etmeye çalışıyorlar falan gibi iddialar da var. Ama aslında 1990'dan başlayarak bir avuç insanın kripto para yaratma konusunda çalışmaları olduğunu görüyoruz. 99'larda bir takım paralar da çıkıyor. Bitgold, Bitcash gibi isimlerle bir takım şeyler çıkıyor. Ama asıl Bitcoin'in çıkması 2008'de yazılan bir makale. O makalenin arkasından da 2009'da ilk alışverişin pizzayla yapıldığını görüyoruz. Bütün burada felsefe şu: artık yozlaşmış olan finans sektörünün, kurumlarının, Wall Street'in, hükümetlerin, merkez bankalarının dışına çıkacak ve kontrolü insanların elinde olan bir para yaratma. Para zaten aslında şöyle bir şey. Birisi tarafından değeri onaylanmış bir araç para. Bunu merkez bankaları onaylıyor. Bitcoin'de ise merkez bankaları yerine Bitcoin topluluğu bu paranın para olduğunu ve değerini onaylıyor.
Yani bir araya gelmiş insanlar, Kriegler'den beri bu iş böyle değil mi?
Evet, yani bu aslında Uber nasıl taksiciliği değiştirecekse, değiştiriyorsa para da muhtemelen bu kripto para kavramıyla birlikte değişecek. Ama daha önümüzde bir takım kavgalar olduğunu, savaşlar olacağını zannediyorum. Gördüğümüz şey de bu sene 2017 başında 1000 dolarlardaydı Bitcoin.
Evet.
Seneyi 16, 17, 18 bin dolarlarda bitirdi. Bugünlerde 14 bin dolarlarda, 13 bin dolarlarda. Bu değerin, hani bir sürü insan, JP Morgan'ın işte bilmem CEO'su, diğerleri filan, Warren Buffett'lar filan, bu balondur deyip duruyorlar. Ben bu paranın balon olmadığını, arkasındaki felsefenin tutacağını düşünüyorum. Ama şu andaki değeri şişirilmiş gözüküyor hakikaten. Bu şişirmenin arkasında da arz talep dengesi tabii ki olabilir.
Peki siz aldınız
ama
mı?
Ama ben daha çok birilerinin bunu çöktürmek için önce şişirdiğini, sonra bak gördün mü patladı diyeceğini zannediyorum.
Anladım. Siz aldınız mı?
Efendim? Anlamadım.
Siz aldınız mı Bitcoin?
Ben başka bir kripto paraya yatırım
yani
yaptım.
Kripto para yatırımınız var yani.
Tabii yani bunlara inanıyorum ben. Bu felsefeye inanıyorum. Ama önümüzdeki dönemde tabii değişimler göreceğiz. Mesela bazı yayınlar diyor ki 2017 yılı, evet, Bitcoin'in yılıydı. Ama Bitcoin bir nevi DOS. Hani bilgisayarların işletim sistemi,
evet,
vardı ya,
evet,
DOS.
Evet, evet, evet. En temel işletim sistemi.
Evet, asıl Windows'la yürüdü gitti. Bu da Ethereum diyorlar. Dolayısıyla Bitcoin'in ilk çıkış olarak yerleştiği, ama bundan sonrasında diğer paraların da kıymet kazanacağını görüyoruz ki görüyoruz zaten.
Peki.
Öyle değil mi?
Tabii. Peki eleştiriler şu yönde: Bitcoin'i alıyor insanlar ve bunu aslında daha çok karanlık işler için kullanıyorlar diyorlar. Ya da hani karşımıza çıkıyor şimdi baktığımızda, sizin de sitenizde sıkça yaptığınız haberler var. İşte ev almak için Bitcoin kullanılmaya başlandı, şunu yapmak için Bitcoin kullanılmaya başlandı diye. Ama daha çok hani hackerların insanlardan, işte atıyorum, hesaplarını ele geçirip tekrar hesaplarını geri vermek için istedikleri para birimi olarak kullanılıyor. Böyle olduğuna katılıyor musunuz? Ya da bu aslında para biriminin kirli olma ihtimali yüksek bir para birimi olduğunu gösterir mi?
O zaman dolar da kirli. Uyuşturucu alınabiliyor dolarla.
Değil
veya
mi?
İşte hırsızlık, ya da TL de kirli o zaman. ya da euro da kirli o zaman. Şimdi Bitcoin'in başlangıcında tabii yeni doğan bir paraydı. Bir de biliyorsun arkasında kimlik gizleme imkanı mümkün.
Evet.
O yüzden de zaten bugün en çok sinirlendiren konu bu. Geçtiğimiz hafta Amerikan Hazine Bakanı da bu yönde bir açıklama yaptı. G20 ülkeleri olarak biz Bitcoin'in alışverişini yapan firmaların nereye ne olduğunu da takip etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu yolda da bir takım düzenlemeler yapacağız filan dediler. Yani takip edemiyorlar. O yüzden de haklısın. Birçok suç şeyinde kullanılıyor. Aktivitesinde. Ama demin de söylediğim gibi her para kullanılıyor.
Yani bu dolar kirli olduğunu göstermez tek başına diyorsunuz.
Aynen. Hiç alakası yok yani.
Peki birazcık bunun madenciliğinden bahsetmek istiyorum ben. Madenciliğine ben şöyle girdim. Arkadaşlar bu işle uğraşmış olan arkadaşlar dediler ki ya biz hep beraber para toplayalım. Ortaya üçer beşer bir şey koyalım. Ondan sonra gidelim bunun madencilik yapacak bilgisayarlarından bir tane alalım. Bunu koyalım. Bunun madenciliğini hep beraber gerçekleştirelim. Para kaybetmek neredeyse imkansız dediler. Katılıyor musunuz buna? Hani para kaybetmek neredeyse imkansızdır sözüne.
Benim öğrendiğim, aldığım bilgi madencilik etrafında yapanlardan. Aslında lütfen sen de biraz bize deneyimlerini anlat.
Tabii.
7-11 ay arasındaki bir sürede aldığınız donanımın parası çıkıyor. Artı elektrik parasının parası finanse ediliyor. Benim aldığım bilgi bu yönde. Evet. İlk başlarda madencilik çok daha karlıydı tabii. Çünkü daha henüz çok fazla kazılacak para vardı. O yüzden de çözülmesi gereken matematik işlemleri de basit bir bilgisayarla çözülebiliyordu.
Asal sayılar ama çıkartıyor şimdi, sanırım değil mi?
Efendim?
Asal sayılar çıkartıyor. Yani bu bilgisayar madencilik yaparken en büyük haneli asal sayılara ulaşmaya çalışıyor kendi içinde.
Aslında tabii bir merak da bu. İlk başta böyleydi daha doğrusu. O problemleri çözme de bir beceri biliyorsunuz. Virüslerin çıkışı da böyleydi.
Tabii.
Esasında beceri göstermeye çalışıyordu insanlar. Ama zamanla bu işten de para kazanmayı hedefleyen donanımcı firmalar doğrudan bunu çözen bir takım donanımlar geliştirdiler. Dolayısıyla şimdi daha zor. Çünkü çok fazla insan uğraşıyor. Çok popüler hale geldi. Çıkarılması gereken Bitcoin de azaldı. 4,5 milyon kadar filan olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla biraz daha zor.
Peki yine bize gelen şeyleri ben size söyleyeyim. Hani tecrübe paylaşımı anlamında söylüyorum. Bunu yapan hani o AMD işlemcili, AMD kartlı makineler 85 desibel ses çıkartıyor dediler bize. Bu bana çok inandırıcı gelmedi çünkü mesela mahallemizdeki camilerin ses sınırı 85 desibel.
Valla işte bir takım şeyler...
Efsane midir bunlar bilemiyorum tabii.
Bir takım tevatürleri de yanında, şehir efsanelerini de yanında taşıyor. Elektrik konusu da böyle. Elektrik çok harcanıyor, evet harcanıyor ama toplamda bakarsanız ben de geçen ay bir yazı yayınlamıştım. Türkiye'nin enerji harcaması ne kadar değişti diye. Hani Bitcoin'ciler girdi, işte bütün enerjiyi harcıyorlar, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ortalıkta %14'ler, %15'ler gibi rakamlar var. Ortalıkta derken batı basınında.
Evet.
Böyle bir takım rakamlar var. Yani ülkenin %15 kadar enerjisini harcıyor filan gibi. Ama ben yıllar içinde Türkiye'nin enerjisine baktığımda öyle bir kıpırdama göremiyorum.
Ya zaten o konular...
Dolayısıyla bir takım tevatürler her konuda işliyor.
Hani gün doğum saatleri ileri aldık almadık bilmem ne yaptık falan hepsinin bir şeyleri değiştiğini söylüyorlar ama biz hiç o ortaya çıkan rakamlardan gerçekleri göremiyoruz. Yani daha az elektrik yakmışız gibi gelmiyor bana, en azından faturalarımıza bu yansımıyor. Peki.
Valla Elektrik Mühendisleri Odası o konuda bir çalışma yaptı. Daha erken uyanmaktan ötürü işte ışıklar yanıyor kahvaltı ederken, çocukları okula yollarken filan biliyorsun. 3 aylık sürelerde şey yapmışlar, tespit etmişler. 2 milyara yakın fazla harcama gözüküyor.
Çok güzel, çok güzel. Biz bunu daha az olsun diye yapmıştık diye hatırlıyorum ama demek ki yanlış hatırlıyordu olabilirim tabii. Peki beni en çok güldüren şeylerden bir tanesi de bizim kripto paralar üzerinde yaptığımız tartışmalar. Daha doğrusu örgün basının, hani büyük basının yaptığı tartışmalar. Ben ne zaman kafayı çevirip hani kripto paralar üzerine bu gazetelerde arama yapsam karşıma şey çıkıyor. Diyanet'in bu konudaki verdiği icazetler çıkıyor.
Evet.
Çok
evet.
İnanılmaz geliyor bana. Hani dünyada insanlar neyi tartışıyorlar? Bunun desibelini falan tartışırken biz caiz midir diye tartışıyoruz, değil mi?
Valla tabii ki hükümetler, hükümetlere bağlı kurumlar, bu Türkiye için değil, bütün dünya için, en başta Amerika için geçerli. Pek hoşlanmıyor bu paradan. Caiz değildir demeleri gayet doğal. Çünkü demin de söyledim, nasıl Uber taksiciliği değiştiriyor, vergi vermiyor, sürücülerinin çeşitli masraflarını karşılamıyor filan. Bunlar ayrı konu, bunu söylemiyorum. Hı hı. Ama şunu söylüyorum, bir arkadaşım anlatmıştı, Sultanahmet'ten havaalanına doğru giden bir turist taksiciyi durduruyor ve bağırmaya başlıyor, sen bizi dolandırıyorsun diye. Taksici dönüyor, soruyor, nasıl yani falan diyor. Adam diyor ki, biz bu otele, Sultanahmet'e, Yeşilköy Havalimanı'nda, Atatürk Havalimanı'ndan gelirken iki tane, boğazın üzerinden iki tane köprüden geçtik diyor.
Eyvah eyvah.
Tamam mı?
Eyvah, eyvah.
Yani şimdi Uber'le böyle bir şey mümkün mü artık? Değil. Dolayısıyla bindiğiniz taksinin temizliği, ki eskiden hiç böyle bir şansımız yoktu. Pisliği, adamın size davranış tarzı, bunların hepsi internet sayesinde yeni bir forma bürünüyor.
Doğal olarak konvansiyonel şey, yöntemler de yerini başka şeyler alıyor. Mesela Uber'in, benim arkadaşlarımla konuştuğumda, şirket sahibi arkadaşlarımla konuştuğumda bana söyledikleri çok önemli bir şey var. Diyorlardı ki, Uber'i biz çağırıyoruz, elemanımın cebine ben ekstra para vermekten kurtulmuş oluyorum. Yani çünkü ay sonunda Uber ya da bunların hazırladığı kartı Uber parayı oradan çekiyor. Oradan alıyor.
Tabii.
Ya da gittiği yerde, hani normalde taksiyle gidince ne dersiniz? İşte taksi fişinden takmak diye bir kavram vardır kurumsal şirketlerde. İşte 30 liralık yere 50 lira dersiniz, 70 lira dersiniz, her neyse. Ama Uber'de böyle bir şansınız kalmıyor. Bu da şirketlerin işine yarıyor ama şimdiye kadar taksiler bunu düşünmeyip şimdi Uber ama vergi vermiyor diye alaşmaları sanırım birazcık tuhaf bir yere getiriyor olayı. Ve anladığım kadarıyla da aynı şey kripto paralar için de söz konusu.
Evet, evet. Yani bu şu anda dünyada her yerde yolsuzluk şikayeti var. Yani dünyanın her yerindeki ülkelerde parayı ellerinde tutanlar, ki birkaç sene önce Wall Street'teki o büyük boykotu hatırlıyorsun herhalde.
Aynen öyle, aynen öyle.
Wall Street Occupiers diye geçiyordu, işgalcileri
evet, evet,
diye geçiyordu. Wall Street hakikaten son 20-30 yılda Amerikan halkının parasını yedi bitirdi. Emeklilik fonlarını yedi mesela. Tabii hükümet de çanak tuttu Reagan önce, sonra Clinton döneminde. Borsa kuralları gevşetildi. Gevşetilince emeklilik, büyük emeklilik fonları buralarda oynamaya başladılar. O dotcom krizleri filan, malum patlaması, 2008'deki mortgage krizleri, bütün bunların sonucunda Amerika'da çok sayıda insanın emeklilik maaşının yok olduğu söyleniyor. Dolayısıyla aslında bütün bunlara bir tepki olarak doğmuş durumda bu para.
Anladım.
Kripto paralardan bahsediyor.
Normal bunlara işte tepki, ama öyle şeyler yaşadı ki, Amerika'da yaşadı. Tabii Amerika yaşayınca sadece Amerika yaşamış sayılmıyor. Biz de yaşamış sayılıyoruz hepsini. Bunlara böyle bir tepkinin gelmesi normaldi. Peki para konusuna çok girdik Füsun Hanım. İsterseniz yavaş yavaş para konusundan bir şarkıyla beraber çıkalım. Sonrasında
tamam.
Konuşmaya devam edelim ama çok daha güzel konularımız var.
Ne dinleyeceğiz?
Geliyor.
Yarattığı her bugün dünü aratmış. Aklı ile her şeyin sırrını bulmuş. Kendi yarattığı putun kölesi olmuş. Ah. Çerçeveletir kimi asar duvara, kimi onu bulunca dost doğru bara, kimi sıkar elinde çıkarır suyunu, kiminin değiştirir güzel huyunu. Ah para para para, para para para, varlığı bir dert, yokluğu yara. Para para para, para para para, varlığı bir dert, yokluğu yara.
Para para para,
şey demiş Napolyon, para para para, insanlar öldürülür.
Evet. Onun... Bitcoin'den para para para şarkısıyla 1970'lerin...
Valla çok yerinde olmuş.
Para şarkısıyla geçtik. Mikrofonlarımızda sevgili Füsun Nebil var ve kendisiyle teknolojinin gündemini beraberce harmanlıyoruz. Kendisiyle gerçekten bu konuları konuşmayı çok severim, pek severim. Şimdi önümüzde başka konular da olacak. Hangi konular olacak? Benim aklıma Füsun Hanım şey geliyor... Şu Amerika'da yapılmış net bağımsızlığı, ağ bağımsızlığı ilkesinin örselenmesi konusu geliyor. Şimdi bu bizim basınımıza çok fazla çıkmadı. Neden bizim basınımıza çok fazla çıkmadı? Çünkü içinde kaç megapiksellik telefon yok, ekranda renk çözünürlüğü yok, o yok bu yok filan. O yüzden de bizde çok fazla konuşulmadı ne yazık ki. Örgün basında, yaygın basında. Ama biz konuşalım diyoruz. Biz çünkü konuşulmayanları dile getiriyoruz.
Valla çok önemli bir konu.
Şimdi ağ bağımsızlığını şöyle özetlersek doğru söylemiş olur muyuz? Ben sizden onun yardımını rica edeyim. Ağ bağımsızlığı deyince bir servis sağlayıcının bir internet sitesine ya da bir başka diğer internet sitesine aynı hızlarla kullanıcısını ulaştırma durumu olarak özetlesek yanlış olur mu?
Aynen öyle. Yani herhangi bir koşul koymaması YouTube'e giderken sizin band genişliğinizi daraltmamış.
Anladım. Doğru. Yani mesela ben YouTube'a bağlanıyorum. Evet işte şu bu hızdan bağlanabiliyorum ya da alabileceğim maksimum hızla bağlanıyorum. Ama Vimeo ile bağlanıyorum. Vimeo başka bir izleme sitesine bağlanıyorum. Ona da aynı hızla bağlanıyorum. Peki çok önemli bir şey gibi duruyor ya da aslında çok olması gereken bir şey gibi duruyor. Buna Amerika nasıl karşı çıktı bunu tam çözemiyorum ben.
Şimdi aslında işte bütün bunlarda iki taraf var. Bir tanesi... şirketler,
evet.
Bir tanesi de kullanıcılar. Kullanıcılar seslerini çıkarmadığı, şirketler daha baskın çıktığı zaman böyle şeyler oluyor. Şimdi buradaki olay şu, telekom firmaları para kazanamıyor. Niye kazanamıyor dersek, dönüşümü iyi sağlayamadılar. Bütün dünyada böyle, Türkiye'de değil sadece.
Evet.
Sadece biz bir kablo üzerinden erişim verelim düzeyinde kaldılar.
Aha.
Ama bu arada öbür tarafta bir takım içerikler gelişti. Ne gibi? İşte Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, daha anlatayım mı? Hepsi.
Yani.
Bunlar tabii ki çok cazip içerikler. Siz bu internet servis sağlayıcının verdiği hattı kullanarak Netflix mesela bir tanesi de.
Evet.
Netflix'ten film seyrediyorsunuz ya da YouTube'den video seyrediyorsunuz. Bunun karşılığında o firmalar iyi iş modelleri kurdular ve çok iyi paralar kazanıyorlar. Tabii internet servis sağlayıcı veya taşıyıcı diyeceğimiz bu firmalarda bundan rahatsız. Neredeyse 13-14 yıldır süren bir kavga bu. İlk olarak 2004'te Amerika'da bir Netflix ile ilgili bir sorun da ortaya çıktı. Şimdi adamlar madem video bu kadar iyi seyrediliyor diyor, kendisi de video sitesi kuruyor. Ama seyirci onun video sitesi, çünkü Netflix dediğimiz firma aslında bir video kiralama firması.
Aynen öyle.
Yani
çıkışı da o zaten değil mi?
Yapıyor. 80'lerden geliyor.
Tabii 70'lerden yani 80'lerdeyken geliyor. De video kaset kiralama işini yapıyordu.
Evet. Yani bu konuda uzman bir şirket. Bu yeni dünyanın işte internetin gelişmesiyle, videoların gelişmesiyle kendine yeni bir alan kurdu. Şimdi siz onun karşılığında bir video şeyi kuruyorsunuz ama asıl işiniz bu değil. Öyle olunca Herkes Netflix'e gidiyor, size gelmiyor. İşte buna karşı Netflix'e giden bant genişliğini daraltıyorsunuz. Yani insanlar Netflix seyretmeye başladığında Allah kahretsin bu ne biçim site,
yavaş
bir filmi aslında seyredemiyorum dost doğru demeye başlıyorlar. Ve dönüp seyredebilecekleri yer neresiyse oraya gidiyorlar. Bunu yapıyordu. Şimdi bu epeyce tartışıldı Amerika'da bir hayli konu oldu. Bir hayli oylamalar, protestolar, bir sürü şeyler oldu.
Hala da
sonunda
hatta
Obama 2015'te bu konuda kural koydu. Yani dedi ki her tarafa aynı şeyi sağlamak zorunda. Tarafsızlığını A tarafsızlığı olarak geçiyordu. Sağlamak zorunda. Ama daha Trump gelirken seçtiği FCC başkanıyla bunun kaldırılacağı mesajını vermeye başladı.
FCC bizdeki BTK'nın vaadili değil mi?
BTK artı Rütük'ün.
Evet.
İkisinin birden.
Evet.
Bu kimin lehine bir olay? Tabii ki internet servis sağlayıcıların. Neden? Size mesela şöyle bir şey diyecek. Tamam, YouTube'a gidersin ama ben senden şu kadar daha para alırım. Yani böyle paketler göreceğiz muhtemelen. Veya belki hiç onu da görmeyeceğiz. Kendi sitesini öne taşıyacak. YouTube'e erişim ben engelledim, benden gidemezsin diyecek belki. Ama çok doğru bir şey değil. Şöyle söylüyor internet büyükleri, yani interneti kuran insanlar. Şu ana kadar zengin ya da fakir herkese eşit yaklaşan bir internet vardı. Ama bundan sonra öyle olmayacak diyorlar.
Çok feci ya, çok feci. Peki bir şey soracağım size. Şimdi şöyle bir benzetme yaparsak yanılmış olur muyuz? Mesela benim bir şirketim var, bu şirket yol yapıyor. Ben bu yol yapan şirketimden kazandığım parayla bir banka açıyorum. Fakat kimse o bankaya gelmiyor. Ben de diğer bankalara giden yolları bozuyorum. Sadece benim bankama giden yol kalıyor. Böylece benim
aynen
bankama gelsin.
Aynen öyle bir şey.
Böyle söylüyor, çok komik oluyor ama herhalde benzetmelerde çok teşbihte hata yok.
Aynen böyle bir şey. Yani dediğin gibi sonuçta insanlar yol bozuk olduğu için mecburen aman Allah kahretsin deyip bu tarafa yönelecekler. Şeyi servisini beğenmese bile, daha az olduğunu düşünse bile.
Peki şimdi Türkiye'ye baktığımızda Turkcell, Türk Telekom, Vodafone, Avea vesaire, Millennicom bir sürü servis sağlayıcı şirketimiz var. Türkiye'de böyle bir şey olabilir mi sizce? Öncelikle şunu sorayım, kanuni olarak bunu yapmaları yasal değil şu andaki durumda değil mi?
Aslında böyle bir kesin kural Türkiye'de yok. Yani Obama'nın aldığı tarzda burada öyle bir şey yok. Ama bu arada böyle bir karar BTK vermişti. TNT karşı verdi.
Evet.
Yine aynı şekilde YouTube vesaireye gidişteki şeyden ötürü verdi. Dolayısıyla şimdi yılına bakıyorum bir yandan internetten söyleyeceğim. Böyle bir karar verilmişti. Ama evet 2012'de verilmiş. TNT'ye 250 bin lira bir ceza vermişler. Ama bu konuda kesin böyle yasaklayan bir şey yok. Şöyle söyleyeyim. Zaman zaman Twitter'da sıkıntı yaşıyoruz. Hele böyle önemli bir olay olduğunda herkes hani ne oluyor Twitter'a erişemiyorum filan diyor.
Hatta Twitter'a erişemiyorum aslında, o zaman önemli bir olay oldu herhalde filan diyoruz değil mi? Tersinden bakıyoruz
öyle
yani olaya.
Dolayısıyla bunu şey olarak değerlendirenler yani siyasi olarak Türkiye'de net tarafsızlığı zaten ihlal ediliyor. Onu biliyoruz. Çünkü erişime bakıyoruz mesela aynı anda Twitter'a ve başka bir siteye erişmeye çalışın. Aradaki fark size zaten olayı gösterecektir. %100 aynı şey değil yalnız. Sunucular arasında
kesin
da fark olabilir o falan falan ama genelde bu zaten çok konuşulan bir konu Türkiye'de. Bu arada bir şeyi de söyleyeyim. Bazı insanlar da tersini düşünüyor. A tarafsızlığının rekabeti arttıracağını iddia edenler de var.
Tabii Türkiye'de bir şekilde bu böyle gidiyor. Çünkü mesela atarak söylüyorum. Bazı şirketler işte Türk Telekom, Turkcell vesaire saydık ya. Bu şirketlerden bazıları Facebook'a ücretsiz götürmekle insanları kendisini seçmesini istiyorlar mesela. Yani tam tersinden
i̇şte
düşünerek yapıyorlar.
Öyle olabilir. Ama Amerika'da henüz daha tartışılıyor işte şey filan, henüz aşamaları filan sürmekte.
Doğru.
Bu tam olarak eğer kabul edilirse bundan sonra bütün dünyada bunun etkilerini Türkiye'de de paralel olarak göreceğimize inanıyorum ben. Bu arada rekabet içindeki bir pazarda tabii ki böyle bir şey önemli hale gelebilir.
Peki beni en çok korkutan şey şu aslında Füsun Hanım, sevgili Füsun Nebil, Türk İnternet.com'un yaratıcısı diyeyim, böyle değil mi bilmiyorum. Beni esas korkutan şey şu: Amerika'da bu işin ağ tarafsızlığını para için yerle bir yeksan ediyorlar, indiriyorlar aşağı.
Doğru.
Ama bizde bu iş başka türlü sebeplerden
tabii,
dolayı da olabilir.
Tabii.
Yani mesela politik görüşünü çok tutmadığımız insanların internet sitelerine erişimi yasaklayabiliriz ya da yavaşlatabiliriz ki daha önce yavaşlattığımız çok internet sitesi var. Yani mesela Türkiye'nin bir yerinde bir olay olunca bir anda Twitter yavaşlayabiliyordu. Ve niyeyse kimse sesini çıkartmıyordu yani. Bunu engelleme olarak adını koymuyorlardı ama yavaşlatma diyorlardı. Biz de yiyorduk bir şekilde.
Evet, doğrudur, doğrudur.
Yani,
geçen gün de bakan bir açıklama yaptı.
Evet.
Türkiye'deki hani sen bu konuyu çok önemsedin, istersen ondan da bahsedelim.
Ay, seve seve, tabii ki tabii ki. Yani çocuklarımıza dijital kalkan konusunu söylüyorsunuz sanırım. Evet, bakanımız hani çocuk Türkiye'de kapatılan internet sitelerinin, hani biz kapatılan mı diyoruz artık, sansürlenen mi diyoruz, ne dersek onu ben tarihe bırakıyorum artık biraz o tarafı. Fakat bakanımız şöyle bir şey söyledi: kapatılan sitelerin %99.7'si, yani %100'e çok yakın bir kısmı aslında çocuk istismarı yüzünden kapatılmış dedi. Yani kapatılan sitelerde çocuk istismarı, porno, kumar vesaire şeyler vardı. Hiç bunlarla ilgili politik bir şey yoktu. Hiç politik bir şey yoktu dediler yani direkt.
Evet, çünkü bunlara itiraz edilemez. Yani hiçbirimiz çocukların istismar edilmesini istemeyiz.
Kimse istemez. Işte, dünyanın hiçbirini kimse istemez.
Kumar neyse onlar da şey. O yüzden de birçok şey oraya sokuluyor tabii. Bir de burada müstehcenlik kavramı var. O müstehcenlik kavramının nasıl değerlendirildiği de ayrı bir soru işareti tabii.
Ben devletin bütün kaynaklarını araştırdım, soruşturdum. Şimdiye kadar müstehcenlik kavramının net bir tanımını bulamadım. Yani dizüstü etek mi müstehcendir, yoksa işte ne bileyim üreme organlarının gözükmesi mi müstehcendir, cinsel birleşme mi müstehcendir? Bunun tam karşılığı bizim kanunlarımızda yok. Sadece 1920'li yıllarda hazırlanmış kanunların içtihatlarından gelen bir takım şeyler var. O konu acayip karışık zaten. Ha, kaldı
çok
ki müstehcenlik de bir suç değil bu arada. Yani eğer siz 18 yaşında geçmiş bir sağlıklı Türk insanıysanız böyle bir suçu yok. Hani ben çıplak kadın resmine baktım diye suçlanamam. En azından kanunlar
evet, yani
böyle
bu belirsiz 56-51 sayılı kanunda çokça senelerdir 2007'den bu yana tartıştığımız başlıklardan biri müstehcenlik, ama müstehcenliğin tanımı nedir? Yok.
Aynen öyle. Aynen
doğrudur.
Öyle. Bir de hani şu var, şimdi bakanımız şey diyor ya, %99.7 çocuk istismarı, müstehcenlik vesaire diyor. Şimdi önümüzdeki kapalı, en çok artık bizim kanıksadığımız bir kapanmalardan bir tanesi Wikipedia mesela. Bu bir internet ansiklopedisi.
Ama burada şeyden bahsediyor, resmen kapatılanlardan bahsediliyor.
Ha, anladım.
Dolayısıyla bunların kendi kendine iki türlü kapatma var.
Hı hı.
Biri resmen kapatma. Bunun içinde şey de var, kişisel haklara tecavüz konusu da var. Bir tanesi de mahkeme yoluyla kapatma. Aslında bu resmen kapatmaların hepsinin bu arada mahkemeye taşınması gerekiyor. Ama kapatma konusunda herhangi bir bilgi de verilmiyor. Yani acaba sizin biliyorsun URL kapatma da var, sayfa
tabii,
kapatma
tabii.
da var. Acaba birileri şu sayfaları kapattı mı kapatmadı mı, hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok.
Ya mesela bir gün uyandığımızda sizin siteniz kapansa buna itiraz yolu siz yapabilirsiniz belki, ama hani mesela atıyorum bir blogu olan birinin sitesi kapanırsa, blogu kapanırsa nereye, nasıl, hangi avukat tutarak müdahale edecek belli değil.
Evet. Yani burada da bir önemli sorun var. Bu arada Wikipedia resmen engellenmiş BTK tarafından. Tarihi de 1 Mayıs 2017. O da bu 99.7'nin içinde.
Yani müstehcenlik, kumar yani vesaire
şimdi
filan.
Şimdi kontrol ettim hani.
Katalog suçlar yüzünden kapanıyor yani değil mi? Reysen dediğimiz. Hani o katalog suçlar var. 7-8 tane.
Evet, evet. Aynen öyle.
Müthiş, müthiş. Yani işte Türkiye bu şekilde nereye doğru gidebilir bilmiyorum. Çünkü özellikle mesela Wikipedia'nın kapanmasını ben gündemde tutmak istiyorum. Hani sizin de bu konudaki desteğinizi ve yardımınızı biliyorum. Wikipedia bir ansiklopedi. Ha, doğru bilgiler veriyor, zaman zaman yanlış bilgiler veriyor. Onu düzeltmeye muhtaç bilgiler veriyor. Bunu bir kenara bırakıyorum. Bu ansiklopedi içinde sizin hakkınızda, ülkeniz hakkında yanlış bir şeyler yazıyorlarsa bunu kapatmak bence en akil çözüm değil. Çünkü bunu girip doğru bilgiyi sizin koymanız gerekiyor. Hani atıyorum bir Yunanlı Türkiye şöyle şöyledir, böyle böyledir diyor olabilir orada. Vay nasıl böyle derler diye bu siteyi kapatmak yerine hayır yanlış düşünüyorsunuz aslında Türkiye öyle değil böyledir demek gerekiyor değil mi? Yanılıyor muyum?
Ben aynı fikirdeyim. Burada bir tartışma olmuştu karşılıklı belli bir konuda Suriye İç Savaşı'na yabancı müdahalesi başlığı altında.
Evet.
Sonra da mahkemeye taşındı. Yani resmen kapanmanın arkasından dava mahkemeye taşındı. Gönenç Gürkaynak avukatı. Fakat orada bir şeyi de hatırlayalım, komik bir şeyi. Aynı dönemde bir konferans vardı, dünya şehirleri, akıllı şehir türü. Oraya Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales davetliydi. İstanbul Belediyesi Wikipedia kapandığı anda otomatikman daveti iptal etmişti.
Evet, evet, evet, evet. Çok güzel, çok güzel
şey olarak hatırlayalım.
Aynen öyle, çok güzel hatırlattınız.
Evet. Dolayısıyla bu dediğin çok geçerli. Bizler bu konularda bir takım algılarla hareket ediyoruz. Hiçbir zaman gerçekten tartışılması gereken konular kapatma yerine yapılması gereken başka hareketler yapılmıyor. Pasif bir yaklaşımla kapatmayla gidiliyor. Tabii hoş olmayan bir yaklaşım.
Yani şimdi aslında biz nelerle uğraşıyoruz, aslında nelerle uğraşmamız lazım cümlesine ben tekrar dönüyorum. Mesela geçtiğimiz hafta Amerika'da dünya gündemini en çok meşgul eden konulardan bir tanesi Donald Trump'a karşı hayata geçirilmek istenen impeachment. Yani o hani itham etme olayıydı. Hani sen şunları şunları yanlış yapıyorsun, bunları bunları şey yapıyorsun diye adamı başkanlıktan düşürmek için böylesi bir itham mekanizması kurulmuş ve milyonlarca bu konuda imza topladı Amerikalılar. Bir araya gelip ve avukatlar bir araya gelerek mesela internet siteleri kurdular ve kurdukları internet sitesiyle şey diyorlar. Şunu şunu şunu yanlış yapmıştır. Sizin burada böyle böyle fikirlerinizi beyan etmeniz sizi hukuki olarak bir sorun altına sokmaz diyorlar mesela. Yani bizdeki ben karşılığını düşünmek bile istemiyorum. Türkiye'de bunu nasıl yaparız hiç aklımın ucundan bile geçmiyor ama yani dünya şu anda bunları tartışırken biz acaba internet ansiklopedisi açılsa mı açılmasa mı tartışıyoruz. Ona üzülüyorum birazcık.
Yani üzücü tabii. Evet. Önemli bir ansiklopedi. Ben çok kişiden duyuyorum. Çok kişi sürekli olarak o ansiklopedinin kapalı olmasından ötürü rahatsızlık duyuyor.
Peki bunun için de şu geliyor aklıma. Bu hafta Türk basınına yansımış bazı haberlerden örnekler çıkarttım. Mesela içlerinde şey var. Türkiye'deki kullanıcıların telefonlarını değiştirme süresi. Bilmiyorum evet. Denk gelebildiniz mi bu şeylere mutlaka raporları görebildiniz mi? Yani mesela Türk insanını telefon kullanıcılarını %28'i 6 ay içinde yani 0-6 ay içinde telefonunu değiştirmek istiyormuş. İnanılır gibi değil. Bana çok acayip geliyor bu. Hani biz
bana
o kadar çok teknolojik bir ülkeyiz ki.
Bana yanlış bir bilgi gibi geldi. Yani 0-6 ay içinde değiştirmek istiyor mu? Değiştiriyor mu? Değiştirmek istiyor olabilir.
Değiştirmek süresi diye geçiyor. Kullanıcıların telefonlarını değiştirme süresi. 0-6 ay %28 diyor. Bir yıl içinde de %56 oluyormuş bu rakam.
Valla bu rakamı daha önceki 2012'deki bir araştırma 1,5 yıl olarak bulmuştu. Hı hı. Yani biliyorsun bizim ülkemize yılda 15 milyon falan telefon giriyor.
Evet.
Zaten oradan bile ortaya çıkıyor. Yani 15 milyon giriyorsa demek 15 milyon kişi yeni telefon alan, hani gençliği, genç olup yeni ilk telefonunu alanlar vardır içinde.
Evet.
Artı telefonunu değiştiren insanlar. Yani bu 0-6 ay yanlış bir rakam. Hani Türkiye'de malum herkesin telefonu var. 60 milyon kişi desen bile 4 yıl falan gibi gözüküyor. Doğru değil o rakam.
Peki şuna ne dersiniz?
Yanlış bir rakam.
Geceleri herhangi bir nedenle telefonu kontrol etme sıklığı. Yani böyle hani yemekte otururuz
ama
böyle.
Ama herkes telefon... için geçerli.
Ya, çok acayip bir şey.
Ben şey bile buldum. 13 dakikayı fazla uzun bile buldum.
Değil mi? Değil mi? Yani ne mesela aynen öyle. Yani Türkiye'de mesela dünya şampiyonuyuz bu konuda. Hani bizim telefon etme sıklığımız %85'miş. Bize en yakın olanlar bakıyorum sevgili Ruslar. Onun altında Finlandiya var. İsveç var. Danimarka var. Yani bundan şuna gelmek istiyorum. Biz hani bu kadar teknolojiyi çok yakından takip ediyoruz madem. Bu cep telefonlarının en yenisini bir yıl içinde yeniliyoruz telefonlarımızı. Bu kadar gece boyu telefonumuza bakıyoruz. Onu bunu kurcalıyoruz filan. Biz nasıl teknolojide bu kadar ileri gitmiyoruz peki? Oraya biraz takılırım Hüseyin Hanım.
Bu konu haklı. Ben de hep merak ettiğim bir şey. Neden? Çünkü aslında çok da zeki bir ülke olduğumuzu düşünüyorum laf aramızda. Yani bir sürü insanlar zihni sinir projeler çıkıyor. Dolayısıyla neden öyle olmuyor? Bir nevi eğitim eksikliği diye düşünüyorum. Aslında laf aramızda benim de çocukken düşündüğüm birkaç tane konu vardı. Ama onların bir buluş olabileceği aklıma bile gelmedi. Sonraki yıllarda başka birileri bulunca bu demek ki olabiliyormuş diye. Basit şeylerdi. Çok uzak şeyler değildi. Mesela bu kadın petleri var ya.
Evet.
O kadın petlerinin iki tarafından yapıştırılır onlar. O benim aklıma daha çocukken gelmişti. Genç kızken.
Vallahi düşünmüştüm. Olaya girdik karşılıklısın.
Vallahi düşünmüştüm. Sonra şeyin, Unilever'in bir kitabını okurken bir yöneticinin onu bulduğunu gördüm ve büyük bir buluş olduğunu anlatılıyor. Yani dedim ki sonra demek ki bizde kültür, o kültür, yani bir şey icat etme kültürü olmadığı için ben onun bir icat olduğunu anlayamamışım. Aynı şekilde hiç şeyin olmadığı kombilerin, belki tek tük olduğu yıllarda babamın kombi yaptığını hatırlıyorum.
Oo, süper.
Yani benim bahsettiğim yıllar 60'lı yılların sonu.
Hem de.
Mesela, yani mesela o adamcağız da onu belki patentini almalıydı o zaman. Bir yandan böyle bir şey var. Yani biz yaptığımız şeyin bir buluş olduğunu farkında olmadık çok uzun süre. Ama son yıllarda ben burada bir değişim görüyorum. Hala çok yavaş giden bir gelişme, ama bunun bir kıvılcım olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda değerlendirileceğini zannediyorum.
Peki bunları konuşurken şimdi bu hafta yine televizyonlarda sıkça karşıma çıkan, gazetelerde gördüğüm bir haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Bingöl'ün Karlova ilçesinde telefonlar çekmiyormuş. Ve bir tek böyle dağa doğru bir yerde çekiyor. Böyle yukarılara doğru çıkıyorsunuz, telefonunuz çekmeye başlıyor. Sonra köylüler kar yağdığı için, şey olduğu için filan, bu dağa doğru sürekli gidip gelmekten yorulmuşlar ve oraya kulübe yapmışlar. Telefon kulübesi gibi bir şey. Neden? Çünkü kurtlar iniyormuş, böyle sürü halinde kurtlar geliyormuş. Kurtlardan da kaçmak için bu kulübenin içine sığışıyorlar. Ve oradan mesela işte telefon açıyorlar. Diyorlar ki anne nasılsın? İşte yavrum üniversiteye başladın, sen orada iyi misin filan diye. Çoluğuyla çocuğuyla telefonla konuşmak için böylesi bir yol yapmışlar. Şimdi diğer taraftan da bakıyorum, gözümün önüne şeyler geliyor. Hep sizin de aşina olduğunuz, bildiğiniz. Mesela işte baz istasyonları bizi kanser yapıyor. Aman şehirden söktürelim baz istasyonlarını. İşte kaldıralım falan diyen insanlar da geliyor. Sürüncemedeyim. İki arada bir derede kaldım. Ne diyorsunuz Füsun Hanım?
Şimdi Serhat, öncelikle şunu söyleyeyim. Programın başından beri beni tanıtımına teşekkür ederim. Ben de bir cevap vereyim. Sabahları Facebook'ta senin bu gönderdiğin haberlerle uyanıyorum. Gerçekten çok kıymetli, çok iyi okuyorsun. Bütün basına teşekkür ederim, böyle ilginç haberleri buluyorsun. Estağfurullah. İkincisi, Yılmaz Erdoğan'ın da bir filminde vardı ya bu, neydi işte, Tuğba.
Ha, Tuğba da, evet. Vizontele Tuğba.
O da televizyonu böyle enteresan. Ben insanların çok kötü olmadığını düşünüyorum. Demin de söyledim. Zeki olduklarını, her ne kadar 149 muhabbetimiz var, başka konular, orada bile kabahatli bulabilir miyiz insanları? O da soru işareti. Siyasete girmeyelim.
Evet.
Teknolojik
teknolojik. Efendim? Teknolojik gidiyoruz diyorum.
Tabii tabii. Ama yani insanların aptal olmadığını anlatmaya çalışmak için onu söyledim. Evet. Ben yolun açılması durumunda, yani bunların icat olduğu ve bu kültürün gelişmesi durumunda insanların birçok şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Devrim arabalarını hatırla. Adamlar devrim arabalarını 3 ay gibi kısa bir sürede yapmışlar.
Ama öyle ya da böyle işte, yapmışlar ama yani.
Tabii önümüzde sürekli, orada şimdi filmi seyredersen bize anlatılmayan bir şey fark ediyorsun filmde. Aslında devrim arabalarını biz hep benzin işte bitti de ondan da falan diye biliriz. Ama orada bir takım engellerin olduğunu görüyoruz. O engeller sonucunda muhtemelen mesela Amerika eğer bu arabayı yaparsak bize mal satmaktan vazgeçecekmiş diye birisi.
Ve bunu da bizzat basının içindeki insanlar söylüyorlar. Bu arabayı yapmak isteyenleri, değil mi? O günlerden bugünlere sanırım çok fazla değişen bir şey yok Füsun Hanım. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de böyle zamanımız su gibi aktı geçti. Programa katıldığınız için de, sizin sohbetinizle bir saat daha beni dahil etme imkanınızı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum.
Ben de teşekkür ederim.
Evet, bu haftaki programımızın, ilk programımızın sonuna geldik. İyi şeyler rehberinde, yeni şeyler rehberinde sizlerle birlikte olduk. Bundan sonra hep her hafta sizlerle birlikte olacağız. Pazartesi ve cuma 11-12 saatleri arasında. Gelecek hafta görüşmek üzere bir diğer programda. Hoşça kalın. şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor. Saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık.
Alo! Hanımefendi, gelmiyor ses. Evet, Trabzon istemiştim.
Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.